Ayrım 6.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Karısını göndermişti hemen. Gitsin de bakalım, baksın da kendisini gerçekten hapsetmiş mi? Hapsetmişse nasıl hapsetmiş? Sonra çocuklar nerede? Onlara da hüküm giydirmiş mi, giydirmemiş mi? Karısı ateş almaya gitmiş gibi bir solukta geri dönmüştü. Sonuç tam anlamıyla bozgun. Kadın eve kapanıp kapıyı pencereyi sımsıkı çivilemiş, ne amcasına açıyor ne babasına. O boynu bükük kuzular da içeride melil melil meleşiyorlar. Analarının ise gıkı çıkmıyor. Yanlarında bir yudum suyla bir lokma ekmek var mı yok mu bilinmiyor. Muhtar bırakalım demişti o zamanlar. Bırakalım bir de bunu denesin kadın, belki rahatlar. Oysa kadının inadı muhtarın düşündüğünden uzun sürmüştü. Bekçi iki günde bir gitgide mezar sessizliğine bürünen evin çevresinde nedenini bilmeden şöyle bir dolaşıyor, gözlerini pencerelere dikip uzun uzun bakıyordu. Bu eve bir nuri gerek diye mırıldanıyordu sonra ayet okur gibi. Mavzerini omuzundan indirip elini alıyordu hemen. Kısa ve hızlı adımlarla muhtarlık odasına koşup durumu anlatıyordu. Muhtarla imamın ısrarıyla tam 3 hafta sonra açılmıştı Nuri'nin kapısı. Bütün köylü oradaydı o gün. Dam başları, avlular, duvar dipleri, salkım saçak insan doluydu. Köpekler bile gelmişti. Boyunları lastik sapanlı çocuklar, açılmaz dışarı hışırtıyla bir serçe sürüsü çıkacakmış gibi kocaman gözlerle kapıya bakıyorlardı. Ağızlar kurumuştu. Kalabalığın içinde kimi kadınlar bir çocuk ölüsünden söz ediyorlardı. Bu fısıltı her yere yayılmış ve herkes yüzünü ölümün soğukluğuna hazırlamıştı. Muhtarla imam kapının önündeydi. Kimi zaman yandaki pencereyi tıklatıp içeride bir şeyler söylüyor, sonra kalabalığa dönerek başlarını sallıyor, kimi zaman da kapıyı umutla koşup bekliyorlardı. Onlar kapıya koştuğunda köylülerden çıt çıkmıyor, çocuk ölüsünden söz edenler bile gözleriyle konuşuyordu. Muhtar öfkesini gizliyordu içerideki kadından ama kalabalık sesten çekilen öfkenin muhtarın el kol hareketlerine yıldığını görüyordu. Derken çocuklar havaya bakmaya başladılar. Uzaklardan kabarıp kabarıp dağılan bulutların arasından bir uçak geçiyordu. Işıltılı metal bir kuş. Sapan taşlarının erişemeyeceği kadar yüksekte. Ardında Nuri'nin karısının inadı kadar uzun, upuzun bir duman şeridi. Kapı yavaşça açıldı. Reşit Bey çok sabırsız dedi muhtarın karısı. Gelmiyor musunuz? Muhtar çoraplarına uzanırken başını salladı, sonra burnundan sarkan anason kokusunu sıvazlayarak odadan çıktı. Reşit ellerini kucağına yığmış, bir mürit sessizliğiyle onu bekliyordu. Selamlaştılar önce. Muhtarın burnu tatsız kokular aldı o sırada. Bir şey az sonra büyük bir gürültüyle devrilecekti sanki. Şangırtıyla kırılacaktı. Ya da yeşil kanatlı sineklerin vızıltısı ansızın artacak ve ortalık insanı olduğu yere çivileyen amansız bir uğultuya boğulacaktı. Havada her şeyi varoluşunun son çizgisine iten kadın, kalınlığı kadar da bükülmez binlerce telin gerginliği vardı. Avludaki kanı tekerlekleri, sığırların bağlandığı demir halkalar, duvarlar, dut ağacının gölgesi ve gökyüzü olası bir vınlamaya karşı hazırdı. Muhtar bakışlarını avlu duvarının üstünden aşırıp gözleriyle köyün görüntüsüne tutulmuştu. Muhtarlığının ilk günlerinden korkuyordu çünkü. Bir keresinde 3. kez seçilmişinde miydi neydi, aynı gün 3 kişi ölmüştü. Biri kaya kovuğundan güvercin yumurtası almaya çalışırken düşüp parçalanan gencecik bir çobandı. Çocuk bile denebilirdi. Kafası taşlara çarpa çarpa dağılmış, beyni yoğurt gibi oraya buraya saçılmıştı. Önce öteki mantar yiyen dul bir erkek kahvenin önünde sapasağlamken. Birden baş dönmesi ve köpürüp inleyen kocaman bir ağız. Üçüncü ise görülmüş, işitilmiş ölümlerden değil. 17 yaşındaki bir kız neresi ağrıyorduysa artık iki şişe sülüğü bedenine yapıştırıp uykuya dalmış. Yatağında kan emmekten bulanlaşmış sülük ölülerinin ortasında sapsarı bir et yığını olarak bulunmuştu. Evet dedi muhtar. Derdin nedir Reşit? Reşit yutkundu, şapkasını eline almış, dosdoğru muhtarın göz bebeklerine bakıyordu. Güvercin yok dedi derin bir uçurumun dibinden fısıltıyla. Yok, kayboldu. 7. Sıra elinde zindan karası tesbih tutan adama gelmişti. Yerinden yavaşça kalkıp idama gidercesine koltuğa doğru yürüdü. Çırak sarı çizgili beyaz bir havluyu iki ucundan tutmuş onu bekliyordu. Ama adam görmedi onu, görmek istemedi ve bu tutumuyla cellatlardan birini saf dışı bırakmış gibi geçip oturdu. Anlaşılan tıraş olmayı hiç mi hiç sevmiyordu. Berber şofbenden gelen sıcak suyla fırçayı ıslatmış, öteki elindeki sabunun tepesinde çevire çevirme köpürtmeye çalışıyordu. Gözlerimi ona dikmiş, soluk alıp vermeden bütün dikkatimle izliyordum. Elleri öyle hızlı hareket ediyordu ki bir an sabunun ve fırçanın hiç kıpırdanmadığını düşündüm. Donup kalmışlardı sanki. Belki berber de donmuştu onlarla. Berberle birlikte çırak da, koltuktaki adam da, hatta ben de. Ola ki başka bir yerde yaşıyorduk o an, başka bir zamanda yaşıyor ve oradan burayı düşürüyorduk, düşürdüğümüzün farkına bile varmadan. Belki de sonsuz bir uğraşa kaptırmıştık orada kendimizi, durup dinlenmeden bir şeylerle boğuşuyor, koşuyor, bağırıyor, coşuyor ve kan ter içinde kalıyorduk. Burada bu yüzden donmuştuk ola ki, hareket etmeye başladığımız an orada, uzaklarda donacaktık. Derken berberin elleri durdu. Daha doğrusu yeniden hareket etmeye başladı. Bakışlarım çok uzakları ve burayı, yani durmakta olanla hareket edeni aynı anda algıladı. İki görüntüyü üst üste çakıştırdı ve ayırdı. Usturaya jilet tak dedi berber. Çırak Nuri için seçilip ayrılan usturanın jiletini çıkarıp tezgahın altındaki plastik kovaya fırlattı. Koltuktaki adamın yüzü bembeyaz köpüktü artık. Berber fırçayı evire çevire sürekli sabunluyordu. Kendinden geçmişti sanki. Sol elini adamın ağına mengene gibi yapıştırmıştı da sabunlanmıyor, dizginlenmeyen bir hırsla durup durup saldırıyordu. Adamın kulak memelerinden aşağı sarkan sabunlar birer küpeye benzemişti. Jilet kalmamış dedi çırak. Berber durdu, gene de fırçayı koltuktakinin yüzünden çekmemişti. Koş diye bağırdı, en az 5 kutu al, termoşarp olsun. Çırak ansızın kayboldu. Berber sandalyesini camın dibine çekmiş, hiç kıpırdamadan öylece oturuyordu. Perdenin arkasındaki çaydanlık kaynamamıştı henüz. Gene de o, az sonra başlayacak fokurtuyu işittiğinden emindi. Dahası kimi zaman bir yanını cam dibindeki sandalyede bırakarak yerinden kalkıp çayı demliyor, sonra kocaman bir bardakla geri dönerek köy meydanına baka baka içmeye başlıyordu. Üstelik çay hiç de kötü değildi. Buruk tadıyla aynalara yansıyan yüzünü geri veriyordu onun, aynaların ötesine dağılan sıkılmışlığını yüreğinden biraz daha uzaklaştırıyordu. Elindeki bardağı yere bırakıp kalktı, duvardaki divan sazını gördü o an. Tellerinde iki sinek geziniyordu. Havaya çizecekleri vızıltıya değişik tatlar katabilmek için şimdiye dek çalınan onca türkünün tellerinde süren bunun işini ezberliyordu sanki. Derken çaydanlığın fokurtusu geldi ve perdenin arkasından berber sinek vızıltılarının neyi karşıladığını düşünerek suyu ateşten indirdi. Belleğinde uçup duran sinekleri kaynar suya düşürmekten korkuyordu. Çayı demlerken divan sazını içindeki berberin eline verdi bu yüzden. Sinekler yeni çalınan türküye kondular. Kanatlarını titrete titrete belli bir noktaya tutunup yerlerini korumaya çalıştılar. Ama berber sandalyesine dönerken duvardaki sazın varlığı içindekini susturdu nedense. Sinekler türküden yere düştü ansızın ve yeniden havalanarak dükkanın içinde vızıldamaya başladılar. O sırada berberin gözleri köy meydanından geçen muhtara takıldı. Arkasından eğri bir gölgesiyle Reşit yürüyordu, telaşlıydı ve toz toprak içinde yuvarlanan çaresiz bir böceğe benziyordu. Muhtar ise her zamankinden daha çok muhtardı. Sakin ve kararlı adımlarından küpren bir öfkeyi gizlediği apaçık belliydi. Olay yerine varıncaya dek ağzını açmadı muhtar. Selam verip geçenleri, ayağına takılan kızılcık dallarını, yakaladıkları sıpaya binmeye çalışan 4 çocuğu ve havada uçan pisi pisi otlarını görmeden yürüdü. Reşit'in avlusuna girdiklerinde bir general duruşuyla dikilerek uzun uzun havayı kokladı. Avludaki kağını da odun çuvallarında kasnağa kopuk erekte yan yatmış kazmalarda Hatta kürekte ve kümesin önünde gezinen tavukların kanat altında bir şey gizliydi sanki. Her şey giz taşıyan insanlar gibi kendine özgü durmaya çalışıyor ve hızla göz atıldığında adı neyse ona benziyor.
Ayrım sonu.